Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına hoş geldiniz. Bugün Genç Dergisi'nin Ağustos 2016 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Adem Ergül'ün kaleme aldığı İraden Kadar Varsın başlıklı yazısını sunuyoruz. Bütün başarıların ve zaferlerin insana düşen hissesinde ilk maya irade mayasıdır. Yolların açılması, dağların aşılması ve hedeflerin gerçekleşmesinin en önemli sermayesi budur. Gevşek iradeler, çözülmüş azimler, temenniye dönüşmüş niyetlerle bir adım bile ilerlemek imkansız gibidir. Rabbimiz yol yürürken tepelerden gözü korkan ve eli kolu düşen kimseleri başarıdan nasipsiz kimseler olarak bize takdim eder. Buyurur ki, vermedik mi biz ona iki göz ve bir dil ve iki dudak ve ona kötülüğün ve iyiliğin iki yolunu da göstermedik mi? Ama o sarp yokuşa tırmanmayı denemedi. Bildin mi o sarp yokuş nedir? Birini hürriyetine kavuşturmaktır. Yahut şiddetli bir açlık gününde kendisiyle yakınlığı olan bir yetimi yahut yerde sürünen bir yoksulu doyurmaktır. Ve imana ermişlerden ve birbirine sabrı ve merhameti tavsiye edenlerden olmaktır. İşte böyleleri dürüstlüğe ve erdemliliğe erişmiş olanlardır. Beled Suresi 8-18. Evet, dürüstlüğe ve erdemliliğe erişmiş olmak kıvamı bir tepeye tırmanmak gibidir. Bu kaliteye ermek öyle kolayca erişilebilecek bir hedef değildir. Öncelikle ciddi bir irade ister. Diğer bir ifadeyle bu tepeyi aşmayı gözüne kestirmek ve o uğurda tırmanışa geçmeyi gerektirir. Gözü korkan, iradesi çözülen, zorluklar karşısında nefesi kesilen kimseler, Hakk'ın murad ettiği kişilik kalitesine asla erişemeyeceklerdir. Bu yolculukta iradeyi oluşturan, pekiştiren ve geliştiren unsurlara da ayetlerde dikkat çekilmiştir. Öncelikle hakikatleri gören gözlere ihtiyaç vardır. Baş gözü önemlidir. Ancak kalp gözü, yani firaset ve basiret çok daha önemlidir. Göz neyi görürse gönül ona meyleder. Meyletmekse iradenin çekirdeğini oluşturur. Baş gözü çoğu zaman idrak ve akletme gözüne göre görür ve yönlenir. Fani ve bakiyi, yani geçici ve kalıcı olanı doğru göremeyen kimseler çoğu zaman kendi nefsani arzularının peşinde ömür tüketirler. Tepeyi aşmak yerine kendilerine keçi yolları bulmaya çalışırlar. İşte bu sebeple denilebilir ki, insanın hakikatte aşması gereken en zor tepe, nefsaniyet tepesidir. Perdelenmiş gözlerin ya da özellikle kalpleri körleşmiş kimselerin gerçekleri fark etme özelliği kaybedilmiş olacağından, onların böyle zor tepelere tırmanma iradesi gerçekleşemeyecektir. Tepeyi aşma iradesinin ve azminin oluşmasında söz ve sükutun da bir enerjisi vardır. Eskiler söz vücut bulur demişlerdir ki, kelimelerin varlığın teşekkülündeki esrarına işaret eder. Nitekim bir diğer sözde de denilmiştir ki, bela ağızdan çıkan söze bağlıdır. Belayı çeken sözler olduğu gibi safayı ve rahmeti celbeden sözler de vardır. Söz bu yönüyle inşa edicidir. Şu ayeti kerimede bu sırra dikkat çekilir. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğru dürüst söz söyleyin ki Allah sizin işlerinizi ıslah edip düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Ahzab Suresi 70-71. İnsanın Rabbine söz vermesi, kendine söz vermesi ve başkalarına söz vermesi, iradeyi oluşturmak, yönlendirmek, pekiştirmek ve güçlendirmek adına önemli adımlardır. Yerinde susmak da sözün içe doğru enerji vermesi demektir. Şuurlu sükutlar, insanın iç dünyasında farklı tefekkürlerin doğmasına sebep olur ki, aşılması gereken tepelerde kullanılacak iradenin çelikleşmesine katkı sağlar. İradenin oluşmasında ve güçlenmesinde göz ve dil yeterli değildir. İlahi mesajlara kulak vermek ve Hakk'ın gösterdiği hidayete tabi olmak büyük bir zarurettir. Yüce Rabbimiz hak ve batılı apaçık beyan etmiş olduğundan, gören gözü ve akleden kalbi olan bir kulun Hakk'ın mesajlarına kulak tıkaması düşünülemez. Bu beyanlar, iman eden bir kalbe en güçlü irade aşısıdır. Gören gözü, firaset ve basireti açılmış bir gönlü, Hakk'ı söyleyen dili ve Hakk'ın hidayetine canı gönülden bağlanan bir özü olan bir insan için aşılamayacak tepe yoktur. Rabbimizin aşılmasını murad ettiği tepeler nelerdir? Yukarıdaki ayetlerde bu tepeler şöyle sıralanır. Hürriyetini kaybetmiş birine özgürlük nefesi vermektir. Köleleştirilmiş kimseleri azat edip ayakları üstünde durmasına yardımcı olmaktır. Borçlu karşısında iki büklüm olmuş birine imdad eylemektir. Allah'tan başka ilahların pençesine düşmüş olanları Hakk'a kulluğa çağırmaktır. Nefsaniyetinin karanlık dehlizlerinde hapsolmuş zavallıyı bu karanlıklardan kurtarıp hidayet ışığına kavuşturabilmektir. Zor zamanda açlıkla kıvranan bir canı yedirip içirmektir. Paylaşmasını bilmektir. Gerektiğinde kendine bile tercih edebilecek bir gönül genişliğine ve ruh enginliğine sahip olabilmektir. Hele kimsesi olmayan yetimlerin hamisi, velisi ve sığınağı olmaya çalışmaktır. Her şart altında imanının muhafaza edip birbirine sabrı ve merhameti tavsiye edenlerden olabilmektir. Yani hakikat yolunda yılmadan, yorulmadan, geri adım atmadan durabilmektir. Rahman ve Rahim olan Rabbimizin yeryüzünde merhamet tevzi eden bir kaynağı haline gelebilmektir. İşte erdemlilik budur. Mübarek ve mükerrem bir kul olmak seviyesi de bunu gerektirir. Diğer bir ifadeyle hak terazisinde adamlık göstergeleri de bunlardır. Öyleyse adamlık tepesi için iradeyi yeniden bileylemek zarureti vardır. Gözümüze, gönlümüze, dilimize ve izlediğimiz yola dikkat. Adem Ergül'ün kaleme aldığı İraden Kadar Varsın başlıklı yazısını paylaştık değerli dinleyenler ilk olarak programımızda. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına devam ediyoruz. Değerli dinleyenler sırada muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Gönül Dergahı'ndan Hikmetler başlıklı yazısı var. Ayet-i Kerime'de, ey Resulüm, şüphesiz ki sen yüce, en mutena bir ahlak üzeresin. Buyurulmaktadır ki, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi bundan daha güzel bir tarifle anlatmak mümkün değildir. Cenab-ı Hak, insanlık aleminde tezahür edecek yüce ahlak ve faziletlerin zirvesini bütün insanlığa onun örnek şahsında sergilemiştir. O sallallahu aleyhi ve sellem okuma yazma bilmiyordu. Cebrail aleyhisselam Hira'da ona oku dediği zaman cevabı ben okuma bilmem olmuştu. Lakin onun muallimi Cenab-ı Hak'tı. Onu Cenab-ı Hak bizzat okuttu. Cenab-ı Hakk'ın terbiyesi altında kıyamete kadar gelecek bütün insanlığa ve cihana eşsiz bir muallim olarak lütfedildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, nübüvvet vazifesinden evvel dahi 7'den 70'e herkes tarafından el-emin ve es-sadık vasıflarıyla tavsif edilmişti. Risalet vazifesinden sonra Mekke'de sergilediği yüksek ahlak ve şahsiyet, gönüllerin fethine vesile oldu. Herkesi kendisine meftun etti. Vicdanlar o güzel ahlak etrafında kenetlendi. davetine icabetle hidayete erdi. Terbiyesi altında faziletler medeniyeti inşa eden zirve bir nesil yetişti. Hiç şüphesiz İslam dini de iman, takva ve güzel ahlakla yoğrulmuş bu genç neslin fedakarane hizmet ve gayretleriyle gönüllerde neşvü nema buldu. Allah Resulü'nün hayatı incelendiğinde, onun nübüvvet davasında gençlerin müstesna bir mevkiye sahip olduğu görülmektedir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin insanlığı kurtaran davasına umumiyetle gençlerin gönül verdiğini gördüğümüzde, Habeşistan kralının karşısında Müslümanların genç sözcüsü Cafer bin Ebi Talib'in zeka ve firaset pırıltıları saçan konuşmasını dinlediğimizde, yeni gelen ilahi bir dini temsilen Medine'ye muallim olarak gönderilen Musab bin Umeyr'in hayatını incelediğimizde, hicret esnasında Allah Resulü'nün uğrunda canını ortaya koyarak müşriklerin hain planlarını altüst eden cengaverin 20 yaşlarında bir genç olduğunu öğrendiğimizde, alemlere rahmet olarak gönderilen kainatın efendisinin Medine-i Münevvere'deki hizmetçisinin 10 yaşlarında bir yiğit olduğunu okuduğumuzda, Efendimizin 19 yaşındaki Hazreti Üsame'yi büyük bir ordunun başına kumandan tayin ettiğini öğrendiğimizde, dinimizin emir ve yasaklarını İslam alimi genç sahabilerden öğrendiğimizde, hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dirayetini hem de hayatında gençlerin ne kadar yüce bir mevkiinin bulunduğunu anlamış oluruz. Güzel ahlak imanı kemale erdirir, hayatı tezyin eder ve sahibini Allah'ın rızasına yaklaştırır. Ahlaklı bir insan olmak, Cenab-ı Hakk'ın güzel sıfatlarıyla bezenmek demek olduğundan, aynı zamanda Allah'a yakınlığın da bir alametidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır: Cibril aleyhisselam bana Allah Teala'nın şöyle buyurduğunu söyledi: Bu din zatım için seçip razı olduğum bir dindir. Ona ancak cömertlik ve güzel ahlak yakışır. Müslüman olarak yaşadığınız müddetçe onu bu iki hasletle yüceltiniz. İnsanı insan yapan asıl cevher ahlaktır. Şeyh Sadi ne güzel söyler: Her gözü kulağı, ağzı olan Adem değildir. Nice şeytanlar vardır ki Ademoğlu kılığında görünürler. Gerçek Adem, ahlakı güzel olan kişidir. Hatta sefih insanlar dahi daima yüksek şahsiyet ve karakterlere hayran olmuşlardır. Ayet-i kerimede şöyle bildirilmektedir: Onların söylediği sözlerin seni hakikaten üzmekte olduğunu biliyoruz. Aslında onlar seni yalanlamıyorlar. Fakat o zalimler açıkça Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Enam 33. Müminler bir Allah'a inanan, aynı peygamberin ümmeti olan, aynı kıbleye yönelen, camilerde omuz omuza saf tutan, birbirlerini kendisine emanet, kendisine zimmetli gören din kardeşleridir. Nitekim ayet-i kerimede müminlerin bu hali üst üste konularak birbirine kenetlenmiş kerpiçler şeklinde tasvir buyurulmaktadır. Yani iman kardeşliği, aynı anne babanın evladı olmak demek olan kan bağı kardeşliğinden üstündür. Çünkü biyolojik yakınlık, yani nesep bağı, kalbi yakınlık yoksa bir kıymet ifade etmez. Dertli, garip, yalnız ve kimsesize merhamet ve infakla sahip çıkılan bir toplumda hiçbir siyasetçinin, sosyoloğun, psikoloğun temin edemeyeceği bir kardeşlik iklimi oluşur. Gönüllerden rahmet taşar. Yürekler, biçarelerin sığınak ve barınağı olan bir rahmet dergahı haline gelir. Yeryüzünün neresinde olursa olsun, insanlar arasında hüküm süren bir adalet gözünüze çarparsa, insanların kalplerini birbirine bağlayan bir rahmet ve şefkat varsa veyahut bir toplumda zenginler şefkatle muamele ederek yoksulların yardımına koşuyor, kuvvetliler mazlumları koruyor, sıhhatli olanlar biçarelere imdad ediyor, servet sahipleri öksüzleri gözetip dulları doyuruyorsa, tereddütsüz bilmiş olun ki bütün bu faziletler daima peygamberlerden ve onların izinden giden salih kimselerden intikal etmiştir. Hazreti İsa aleyhisselam buyurur: asilere düşman olmak suretiyle Allah'a dost olun, asilere uzak olmakla Allah'a yakın olun ve onlara buğz etmekle Allah'ın rızasını alın. Zira gerçek iman, layıkına muhabbet, müstehakkına da nefrettir. Nitekim Tebbet suresinde Peygamber Efendimizin amcası olmasına rağmen azılı bir müşrik olan Ebu Leheb'e buğz etmemiz telkin edilmektedir. İbrahim aleyhisselam kendisinden nasihat isteyenlere şunları söylemiştir: İnsanların dünya işleriyle meşgul olduklarını gördüğünüz zaman siz de ahiret işleriyle meşgul olun. Onlar zahirlerinin tezyiniyle meşgul olurlarsa, siz de kalbinizin tezyiniyle meşgul olun. Onlar bağ, bahçe ve sarayların imarıyla meşgul oluyorlarsa, siz de kabirlerinizin imarıyla meşgul olun. İnsanlar birbirlerinin ayıplarıyla meşgul oluyorlarsa, siz de kendi ayıplarınızla meşgul olun. Ayet-i Kerime'de buyrulur: Allah'a ve Resulüne itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Yoksa korkuya kapılırsınız da kuvvetiniz gider. Bir de sabredin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Enfal 46. Yüce Rabbimiz müminlerin tek bir yürek gibi birlik ve beraberlik halinde olmalarını emretmektedir. Bu husustaki emrini önceki peygamberlere de vahyetmesi, hem insanoğlunun daima tefrikaya düşme zaafıyla mağlul oluşunu, hem de tefrikanın toplum hayatı için ne tehlikeli bir hastalık olduğunu beyan etmektedir. Hazreti Mevlana, İslam kardeşliğinin asıl mahiyetini ne güzel izah eder. Peygamber Efendimiz, Müslümanlar tek bir can gibidir buyurmuştur. Tek bir can oldular ama Allah'ın Resulü sayesinde oldular. Yoksa her biri diğerine mutlak düşmandı. Medine'de Evs ve Hazreç adında iki kabile vardı. Bunlar birbirlerinin kanını içecek kadar can düşmanıydılar. Hazreti Mustafa'nın feyzi ve İslam'ın nuruyla onların eski kinleri yok oldu gitti. O düşmanlar önceleri bağdaki üzümler gibi, üzüm salkımındaki taneler gibi birbirlerine bağlıydılar. Birbirlerinin kardeşiydiler. Lakin müminler kardeştir ayeti indikten sonra onun feyiz ve ruhaniyetiyle adeta sıkılmış üzüm taneleri gibi tek bir şıra haline geldiler. Hakiki manada birleşip kardeş oldular. Lokman Hakim şöyle der: Evladım, üç şeyle bilinir. Hilim, gazap anında, cesaret harp meydanında, kardeşlikse ihtiyaç anında. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır: Şeytan insanın kurdudur. Tıpkı sürüden ayrılan koyunu kapan kurt gibi. Sakın gruplara bölünmeyin. Cemaatten, toplumdan ve mescitlerden ayrılmayın. Şeyh Edebali Hazretleri'nin Osman Gazi'ye tavsiyelerinden biri şöyledir: Geçmişini bilmeyen geleceğini de bilemez. Geçmişini iyi bil ki geleceğe sağlam basasın. Nereden geldiğini unutma ki nereye gideceğini iyi bilesin. Bizler mazimizi yüreğimizde canlı tutmak zorundayız. unutmayalım ki mazinin bittiği yerde millet biter. İnsan biter, izan biter. Millet tarihinden ibarettir. Onu tarihinden sıyırırsanız geriye insan sürüsü kalır. Yeni eserler ve yeni nesiller mazinin devrettiği unsurların zenginliği nispetinde canlı, güçlü ve devamlı olur. Milletlerin bekası, hassas, duygulu ve seviye kazanmış bir kalbe sahip olan nesiller yetiştirmekle mümkündür. Çocuklarına Çanakkale Destanı'nı ninni yapan nesil, imanına, milletine ve bütün maddi manevi değerlerine sahip çıkacaktır. Rabbimiz bizleri şehit ve gazi ecdadımıza layık nesiller eylesin. Mübarek vatanımızı düşman ayakları altında çiğnetmesin. Milli ve manevi değerlerimizin ayakta tuttuğu kaleleri yıkmak, birlik, beraberlik, kardeşlik ve huzurumuzu bozmak isteyen gizli açık düşmanlarımıza karşı genç nesillerimize firaset ve basiret ihsan eylesin. Amin. Kıymetli dinleyenlerimiz, programımızda son olarak muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Gönül Dergahı'ndan Hikmetler başlıklı yazısını paylaştık. Bu aktardığımız yazılar Genç Dergisi'nin Ağustos 2016 sayısında yayınlanmıştı. Evet, böylelikle programımızı noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte Sesli Dergi'de buluşabilmek ümidiyle. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.